Ben sunucunuz İpek. Hani bahar gelecekti arkadaşlar? Ne oldu? Bu hava ne? Sadece havadan bahsetmiyorum. Bu havanın bana yaşattırdığı duygu seli nedir yani? Bütün pazar gününü böyle gözümden gözyaşlarıyla geçirdim. Ya böyle çok ortalıkta bir problem olduğundan değil de yani hani böyle elle tutulur bir şey. Böyle bir hüzün var yani ve normal koşullarda bunun içinden çok rahat çıkabilecekken işte arkadaşlarla görüşürüm, pazar günü bir yere kahvaltıya gideriz, bilmem nerede yürüyüş yaparız falan. Evde oturunca böyle odanın bir kenarında, o da burada bana bakıyor böyle. Kaçamıyorum yani bugün. Her şey çok etkiliyor beni. Bunu şeye benzetiyorum ben. Şimdi normalde hani bunu üç boyutlu anlatayım ki size ne demek istediğimi anlayın. Üç kat var gibi düşünün hayatta. İşte bir yerde günlük telaşlar. Ya işte bugün yemeği kim pişirecek, sabah derse geç kalacak mıyım, iş yerinde şöyle bir problem vardı, arkadaşımla kavga ettik falan. Bu değil mi gündelik yani, hani böyle günden güne yarın bir öneminin olmayacağı ya da en fazla 4-5 gün yani öneminin olacağı şeyler var. Bunlar genellikle hep şikayet ettiğimiz ama hayatı bir noktada heyecanlı kılan şeyler aslında, işte tuzu biberi dedikleri. İkinci katta böyle daha uzun dönemli planlar var. Mesela işte okulu bitirip ya da bir üniversiteye gitmek, daha sonrasında bir iş bulmak. Yani geleceğe dair planlarımız. Ama tabii bu pat diye olmuyor. Bunun için öncesinde de bir hazırlık yapmak gerekiyor. İşte ne? Üniversite sınavından önce bir hazırlık. Ya da bir iş görüşmesine gitmeden önce bir hazırlık. Ve bir de şöyle gerçekler var. Kimi zaman da atıyorum o iş görüşmesine gitmek için onun öncesinde bir yerlerde çalışmış olmanız, belki kendinizi kanıtlamanız gerekiyor falan. Bu da daha uzun dönemde yaşadığımız şeyler. Yani gün içinde değil de daha yıllara dayanan hazırlıklardan, çalışmalardan bahsediyoruz. Bir de bunların şeyi var, ne denir? Amaçlar diyebiliriz, emeller diyebiliriz, hedefler diyebiliriz. Bunların stres ve sevinçleri var. Bir de benim yani kendimde en azından kendimi anlarken ya da böyle edebi şeylere, kitapları okurken hep karşıma çıkan üçüncü kat var. Ve bu üçüncü kat aslında en derinde gibi. Çünkü ömür boyu bizim taşıdığımız şeylerden bahsediyorum. Bunların kategorisi herkese göre değişebilir. Belki duygunun tam olarak ne olduğu aşağı yukarı benzer olabilir. Ama bu aslında psikolojiye çevirdiğimizde o küçük, yani çok küçükken ki dönemde yaşadığımız aile ya da sizi büyüten kimse, o aileyle yaşadığınız ve bizde izleri olan şeyler. Zaten psikoloğa gidenler bilir ya da bu tarz şeyleri izleyenler, çocukluğuna dönelim derler ya. Ya da kocamla anlaşamıyoruz diye gidersin psikoloğa. Ama işte 4-5 sene sonraki seanslar sonucu aslında o işte 4-5 yaşında yaşadığım bir şeyle ilgili çıkar yani. Böyle tuhaf bir durum var. Psikoloji o yüzden benim çok ilgimi çekiyor. Nasıl oluyor da bir ömür 0-6 yaş ya da 0-10 yaş artık neyse yaşadığın şeylerle alakalı oluyor. Çok enteresan geliyor buna. Teoman da der ya benim bütün şarkılarım annemle ilgili diye. Sonra başka bir şarkı çıkar, işte babamla şöyleydik falan. Bu çok enteresan geliyor bana yani. Bir ömür nasıl olur da hep anne babamızla ya da bizi büyüten kimse, ama genellikle anne baba olur. Yani anne baba çerçevede olmasa bile, bırakmış olabilir, vefat etmiş olabilir, bize bakacak durumda olmayabilir. Yine de bir kızgınızdır, dargınızdır ya da onunla ilgili özlediğimiz bir şey vardır. Çok enteresan. Yani şu, ben de çok karşılaştım. Hayatta acayip şeyleri başarıyor, hani imkansızları yapıyor falan ama konu böyle anne babaya gelince hepimiz birer çocuk gibi oluyoruz. Gönül istiyor ki bu konular biraz daha konuşulsun ama tabii çok özel olduğu için çoğumuz konuşmaya yanaşmıyoruz. Tabii konuşulsun dediğim güvendiğimiz kişilerde, güvendiğimiz alanlarda ve kendimizi rahat hissettiğimiz şekillerde olsun. Aslında biraz şey gibi geliyor bana bu. İlk iki kat bir şeyin kabuğu gibi, hani bir meyvenin kabuğunu düşünün. O günlük telaşa ya da ileride ne yapmak istiyorsun? O kabuk gibi ama onun içindeki ya çekirdek kısmında hepimiz aynıyız aslında. Yani birer çocuğuz gibi geliyor. Herhalde bu şeyde karantina döneminde dışarıdan artık hiç dikkatimi dağıtacak bir şey kalmadığı için bilinçaltım müthiş derecede açık vaziyette, sürekli bir şeyler çıkıyor oradan. Bu uzun dönemdir üstünde çalıştığım şeylerin aslında sonuçlanması gibi diyebiliriz. Bahsettiğim bu işte meditasyon, yogaydı, bana bu yüzden iyi geliyor. Size bununla ilgili iyi gelen başka bir şeyler de olabilir. Her konusu açıldığında podcastlerde bunu söylüyorum. Meditasyon ya da yoga yapmak zorunda değilsiniz. Yemek yapmanın terapi gibi geldiğini söyleyenler var. Spor yapmanın terapi gibi geldiğini söyleyenler var. Her neyse sizin zihninizi berraklaştıran iyi geliyor yani. Onu yapmaya devam edin. Hele böyle zamanlarda yani. Ben bu dönemi birazcık psikolojik bir savaş olarak da görüyorum. Savaş derken böyle kanlı canlı bir savaştan değil. Ne diyelim, mücadele diyebiliriz. Mücadele gibi. Tabii ki bir de fiziksel ve ekonomik tarafı da var. Fiziksel olarak işte daha az hareket ediyoruz, sevdiklerimizden uzaktayız. Kendimize daha iyi bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da zorlanıyoruz. İşte işleri yavaşladığı için, belki gelirimizde farklılık olduğu için. Bunlar da tabii ki bu dönemin zorlukları. Ama aynı zamanda psikolojik olarak da ben bizi zorladığını düşünüyorum. Hani içimizde böyle bir şeyler oluyor ya, böyle göğsümüze bir şey oturuyor, karnımız ağrıyor, belki elimiz titriyor, durduk yere terliyoruz falan. Bunlar hep aslında o psikolojik tarafları yani. Genellikle de bir hafta içinde ben böyle 2-3 gün ay fenayım diye geziyorum. 4 gün rahatlıyorum ya. Yani eğer o duyguyla karşılaşırsam, hani farkındalığımı oraya döndürüp, görmek istemediğim, bakmak istemediğim tarafa dönüp bakarsam ve kabul edersem, hani o duygunun içinden geçebilirsem iyi geliyor. Ama bunu yapana kadar da işte her seferinde 40 tane takla. Uçaklar da devam ediyor bu arada. Sanırım başlayan şeyler mi var, ne bilmiyorum. Bugünkü bölümün adı, gördüğünüz gibi ve benim ses tonumdan da anladığınız gibi, ya hüzünlü bir konu. Niye hüzünlü? Çünkü bu konuyla ilgili yani daha önce konuştuk, ettik ve hepimiz belki ya okuyoruz ya bir şeyler izliyoruz. Dönemin popüler konularından biri kendini sevmek ve olması gerek gibi gösterilen Melimalı listesinde var. Ama bu iş, yani belki isteyerek, belki istemeyerek başladıysanız, bu da bana değişik, enteresan gelen bir konu. Çünkü yani ne zaman şeyi okudum ben, özellikle hani psikolojiyle ilgili olan kitaplarda, kendini sevmeyen insanın potansiyele ulaşamayacağını okuduğumda okey dedim. Yani hani ben bunu bir çözeyim, yani nasıl çözeceğim bilmiyorum ama buraya da bir bakayım. Tabii İnsanın devam etmesini sağlayan başka şeyler de var hayatta. Ego mesela. Ego çok fazla gösterilenin aksine iyi bir şeydir aslında. Ego ya ben varım der. Ben buradayım. Kendimi göstermek istiyorum. Bu hayatta yapabileceğim şeyler var. Kendini kanıtlama ihtiyacıdır. Belli bir dozda şahanedir. Yaratma gücüne, üretme gücüne benzin sağlar. O yüzden ego lazım diye düşünüyorum. Yani yoksa hepimiz şeyler gibi ne onlar? Keşler var. Keş miydi onların adı ya? Hani zen tipler gibi böyle sürekli hepimiz öyle de olamazdık herhalde yani. Ne denir? Bir noktada gerekli bir şey ego. Hatta bunu da geçen şeyi izliyordum. Jülide Gülizar, TRT'nin spikerlerinden müthiş bir Türkçesi var. Aslında birazcık ondan bir şeyler öğrenmek için onun videolarını izliyordum. Ego ile ilgili o da bir şeyler söylüyor. Mesela yeni doğan bebek, hani çok romantik bir taraftan baktığımızda yeni doğan bir bebek niye ağlıyor, niye çığlık atıyor? Ben buradayım demek için diye de yorumlar insanlar diyor. Ama tabii ki ciğerlere hava girmesiyle alakası var bu ağlamanın. Öncesinde anne karnında çıktıktan sonra yani. Tabii farklı bir boşluğa girmesi çocuğun. Hem duygusal olarak hem ya bir şey hissediyor zaten. Doğum epey zor bir olay. O çığlığın ağlamanın tabii ki onunla alakası var. Ama metaforik olarak da hani ben de geldim demek için, çünkü çocuk konuşamayacağına göre bağıracak, ağlayacak. Güzel yani, hoşuma gitti benim Gülizar Hanım'dan duyduğum. Pardon, Jülide Hanım'dan duyduğum, soyadı Gülizar'dı. Ego yanımızda, cebimizde biraz dursa, yani egonun fazlası ne oluyor? Her koşulda, her ortamda kendini kanıtlamak oluyor. Kişi aslında aynaya bakıp ben bunu sürekli yapıyor muyum yoksa gerektiği kadar mı yapıyorum diye sorabilir. Ama buna aynada bakmak, yani kendine bakmak çok kolay bir iş değil. Yaptıktan sonra pek tatlı ama yani insan kendini o noktada hafiften sevmeye başlamak yolunda, bakın sevmeye başlar demiyorum. Sevmeye başlama yolunda bir adım atacağını düşünüyorum. Çünkü kendine bakmaya başlıyorsun. İşte onunla bununla uğraşmıyorsun. Yolda yürüyenlere laf atmıyorsun ya da bir yerde bir şey yapanlara siz nasıl bunu yaparsınız demiyorsun. Yani kendinlesin. Kendin artık bir konu. Başkalarıyla uğraşarak mutlu olmaya çalışmıyorsun ya da varlığını kanıtlamaya çalışmıyorsun. Daha sonrasında bu kendini sevmeye başlama yolunun ilk adımından da önce belki yapılacak bir şey. Derecesine göre kendinizi ne kadar sevmediğinize karar vermek olabilir. Bu kimi koşullarda kendimden nefret ediyorum olabilir. Kimi koşullarda kendimden tiksiniyorum olabilir. Kendime hiç takatim yok olabilir. Çok normal. Yani bu tuhaf karşılanacak bir şey değil bence. Çünkü ister istemez kendimizi çok sevmemiz ya da kendi başımıza kalmamız, ne bileyim, çok iyi bir şey gibi yansıtılmıyor. Mesela kendi kendine konuşmak delilik olarak hani halk ağzında şey olur. Tek başına evde vakit geçirirsen asosyal derler. Sonra kendini çok sevsen narsist misin falan. Ya aslında bunların ne anlama geldiğini bilmeden bir şeyler söyleniyor halk arasında. Ve çocuk beyni de sünger gibi bir şey yani. Hemen kapıyor her şeyi ve öyle kabul ediyor. Ta ki hani başka şeyler okuyup araştırıp tecrübe etmeye cesareti olana kadar. O yüzden hiç sormadıysanız bu soruyu kendinize ya da nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ben öncelikle yani tahammül edemiyorum kısmından başlamıştım. O da Tabii ki belki bunlar birbirini besleyen şeylerdir. Ama ben de mesela bir boş durmama takıntısı var. Boş duramıyorum. Hiçbir şey yapmadan bir günüm geçmiyor. Ya mesela yatmaya doğru hiçbir şey yapmadıysam ve bu beni rahatsız ediyorsa kalkıp çamaşır falan yıkıyorum. Temizlik hastası değilim. Temizlik hastası olsam bunu sürekli yapardım. Daha çok hani gün içerisinde işe yarar olduğunu düşünmediğim bir şey, düşündüğüm bir şey yapmadıysam kendimi iyi hissetmek için yapıyorum diyelim. Ya da kalkıp odayı falan topluyorum. O beni motive ediyor yani. Küçükken de öyleydi. Ders çalışmadan önce odayı toplardım ki ha bugün iyi bir şey yaptım, bu motivasyonla derste çalışırım diye. Hala öyle bu arada. Meditasyona falan otururken de yani o motivasyonu bulmak için bir şeyler yapıyorum. Ondan sonra onu yapabiliyorum. Tabii bunun bir anlamı vardır. Beni dinleyen psikologlar varsa ya da kendini psikolog sanan yorumcularım da oluyor bazen. Bu çok soru niteliğinde bir şey değildi. Sadece bir şey paylaşmak istedim. Onun dışında çok genelleşmiş bir şey artık. Kabul edilebilir bir şey oldu. Böyle bir insanın hareketlerinden ya da sosyal medyaya yazdığı şeylerden. Sanırım İpek Hanım şöyle şöyle hissediyor ve düşünüyor. Ya şöyle bir şey var. Hiçbir zaman bakın bu çok iddialı bir şey. İstiyorsanız araştırın. Karşınızdaki insanın ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü bilemezsiniz. Hiçbir zaman. Bu kişiye ne kadar güvendiğiniz ya da inandığınız ya da ne kadar yakın olduğunuzla hiç alakası yok. Çünkü bilinçaltı denen öyle bir şey ki hayatta kalmak için dışarı çok fazla farklı yansıtabiliriz her zaman her şeyi. Yani karşı tarafın gerçekten ne hissettiğini, ki bu da dilin bize bir oyunudur, gerçekten kelimesi. Karşımızdaki der ki yok gerçekten seni seviyorum. Ama belki öyle değildir yani bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bu tuhaf bir rulet aslında. Ve bunu sürekli düşünmek beni deli ediyor diyebilirim. Kendinizle ilgili bilebilirsiniz. İşte kimi zaman da kendimize itiraf edemediğimiz şeyler vardır. Bırakın başkasını. Kendinizden düşünün. Karşı taraf hiçbir zaman tam olarak yani sizi bilemez, sizi çözemez. O yüzden başkaları hakkında da bu tarz yorumlar yapmadan önce bu yorumun bir işe yaramadığını, ya çok gerçek bir şey konuşmak istiyorsan kendi üzerinden konuş. Mesela bu benim yaklaşık 2-3 yıldır kendime kazandırdığım bir özellik. Ne zaman böyle kim zaman da alışkanlık ya da savunma olarak başka biri hakkında bir şey söylemeye başladığım anda ya da sen şöyle hissediyorsun, böyle mi? Ya da sevmediğim biri hakkında konuşuyorum. Hemen İpek bunu bilemezsin. Bunu bilemezsin ve bu yaptığın yorum hiçbir işe yaramayacak. O yüzden bunun yerine ben bu olaydan nasıl etkilendim ya da beni üzdü mü, beni kırdı mı, hayal kırıklığına mı uğrattı? Ben kendi tarafımdan bu olayı yorumluyum ki en azından gerçek bir şey koymuş olalım masaya. Neyse nereye geldik yine buradan. Önce kabul etmek. Yani o da hani belki evet sevmediğinizi kabul etmek olabilir ama olumsuz şeyler kullanmak yerine kelime ya kendimi sevmiyorum dediğiniz zaman sevmek fiilinin olumsuz halini kullanıyorsunuz. Orada da zihnin kafası karışıyor tam olarak. Çünkü zihin olumsuzları anlamaz. Yani sevmek anlar onu. Yani kendimi sevmiyorum dediğiniz zaman kendini sevmek olarak anlıyor onu zihin. Onun yerine düz kelimeler kullanıyor. Yani kendimden nefret ediyorum. Kendimden haz etmiyorum. Ha, haz etmiyorum da ama haz etmekten geliyor. Neyse anladınız büyük ihtimalle benim ne demek istediğimi. Hani beynin öyle bir yapısı var. Zaten bunları konuştuğumuz zaman da dil ne kadar kısıtlı bir şey onu görüyorum. Ve bu yüzden ya bir karar aldım. Özellikle bu yoğun dönemde yani podcastleri yapan. Türkçemi daha iyi bir yere getirmek istiyorum. Kelime hazinemi genişletmek istiyorum. Bazen çünkü ismini koyamıyorsak yaşadığımız şeyin o zaman gerçekleşmemiş gibi oluyor. Yani bu havada kalmış gibi oluyor. Bu önemli bir şey benim için. O yüzden bunun üzerine çalışmak istiyorum. Hani Türkçemi daha zengin ve ne diyelim, o şeyi genişletmek istiyorum yani. Dil kapasitemi diyelim. Çünkü öbür türlü yine bu arada Jülide Hanım'dan aldı, okudu, dinlediğim bir şey bu. Mesela diyor ki başka bir dil öğreneceksiniz diyor. Önce Türkçeyi öğrenin. Müthiş bu arada yani. Çünkü ana dilini iyi konuşamazsan öbür dilleri de konuşamazsın diyor. İşte aşağı yukarı 100-150 kelimelik bir şekilde bir dili kendini anlatacak kadar, gündelik şeylerini anlatacak kadar kullanabilirsin diyor. Ve çok doğru düşününce. O yüzden önemli yani. Bunun üstüne düşeceğim zamanla. Bir yandan da fark ettim projesiyle ilgili biraz konuşacağım. Yaklaşık bir ay oldu internet sitesini başlatalı. Ve her gün aşağı yukarı mailler atıyorsunuz kendi farkındalıklarınızla ilgili. Kimi zaman çok kısa oluyor ve ama o kadar yani kısa ama yine de böyle zank diye işliyor insanın içine. Kimi zaman da daha uzun anlatmayı tercih ediyorsunuz ki o da hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir hikaye gibi oluyor yani. Bir yer bir şekilde başlayıp başka bir şekilde bitiriyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani şeyden dolayı çok hoşuma gidiyor. Genellikle bu tarz şeyleri ya en yakınımızla konuşuruz ya da hiç konuşmayız. Çünkü zordur yani insanın kendini bir şeyleri itiraf etmesi zordur. Ben küçükken itiraf.com diye bir şey vardı. O herkese açıktı. Yani karışık bir şeyler yazılabiliyordu oraya. Ve genellikle insanlar kendilerini suçlu hissettikleri şeyi yazıyordu. Şimdi düşününce biraz yani evet belki bir şeyleri kabul etmenin ilk kısımlarından biri itiraf etmek. Ama itiraf çok kişinin kendi sorumluluğunu aldığı bir şey değil. Yani karşı tarafa da suçlama yapılabiliyor. Fark ettim olmasının sebebi aslında anlattığımız olayda beni ilgilendiren kısım ne? Yani ben bundan kendim için nasıl bir çıkarım yaptım? Kendimle ilgili neyi gördüm? Karşı tarafa suç atmıyorsunuz ben üzerinden konuşurken. Ve bunu alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü hep kurban halinde kalıyoruz. Yani kurban derken bana bir şey yapıldı. Ben haksızlığa uğradım. Bana şans verilmedi. Bu da çok alışık olduğumuz bir iletişim şekli. Çünkü genellikle hep yani bu konuya hep giriyorum. Filmlerde ve özellikle çizgi filmlerde izlediğimiz kadın profili o yönde. Bir dinleyicim bana bununla ilgili mesaj attı. Üvey annelerle ilgili bir klişeden bahsetti. Ve ne kadar doğru olduğunu düşündüm. Üvey annelerin hep kötü olduğu ve ne kadar çok ve dedim affedersiniz. Üvey annelerin hep kötü karakter olarak gösterildiği, çok gaddar olduğu, çocuklarına işkence çektirdiği ama dışarıya da hani kocasına ve diyelim yani aile büyüklerine çok iyi gözüküyor ama çocuğa kötü gözüküyor falan. Bu da çok doğru. Çoğu filmde hakikaten öyle. Üvey anne kötüdür diye bir klişe var. Ve bu yani çocuk evlat edinmek tabii ki çok farklı bir durum. Bununla ilgili tecrübesi olmayanın çok bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum bu konuda. Söylememeli de yani. Ama şöyle bir durum var hakikaten. Kimi zaman da fiziksel olarak çocuk sahibi olamayan kadınlar var. Ve bu istemedikleri için değil yani fiziksel olarak bir şey yaşadıkları için. belki yaşla ilgili, kimi zaman da işte fiziksel hastalıklardan dolayı anne olamıyorlar. Ve çocuk evlat edinmek bu durumda aslında, yani bunun çok iyi herkes yapsın anlamında söylemiyorum ama gerçekten müthiş erdemli bir hareket. Ve o çocuğa da hani kendi çocuğu gibi davranıyorsa daha ne olsun yani. Ve bunun bir sürü güzel örneği varken gerçek hayatta, niyeyse üvey anne kötüdür, şeytandır gibi bir genelleme var. Zaman geçtikçe ben arada izlerim mesela çizgi filmleri. Bazen inanamıyorum yani. Biz bunlarla nasıl büyüdük falan diyorum. Çok fazla genelleştirme var. İşte zaman da ilerledikçe, yani yaş ilerledikçe dönüp ya ben bunu kimden öğrendim diye soruyor bazen insan. Yani ben bu hareketi kimden öğrendim? Bu düşünce şeklini kimden öğrendim? İşte çocuk halimizle sünger gibi çekiyoruz yani bir şeyleri. Çünkü çok bir şeyimiz yok o dönem. Ne denir? Doğru yanlışla ilgili bir fikrimiz yok. Ya o zamanla oluşuyor. Ya beyinle ilgili de zaten en enteresan şeylerden biri. Yani nasıl değil de, beyinde ne olduğunu biliyoruz ama nasıl olduğunu bilmiyoruz gibi bir durum var. Ya beyni açınca işte sinirlerle ilgili ya da bölümleriyle ilgili falan artık çoğu şey bulundu bilim insanları tarafından. Ama mesela daha önce yaşamadığımız bir şeyi, eliniz ateşin içine hiç sokmadığınızı varsayalım, onun nasıl bir hissiyat olduğunu bilmiyorsunuz. Onu ancak tecrübe ettikten sonra biliyorsunuz. Ya da bununla ilgili güzel bir örnek okumuştum. Hiç hapşırmamış birine hapşırmayı nasıl anlatırsınız? İşte bunu duygulara eğer vurursak, hiç aşık olmamış bir insan kendini aşıkmış gibi taklitlere sokuyor. Ama gerçekten aşık olduğunda anmıyor yani nasıl bir şey olduğunu. Aşık olma hali de küçük bir depresyon olarak geçiyor bu arada psikolojide. Yani normalde depresyona ne denir? Yatkın insanlar, yatkın olmayan insanlar bile aşık olunca ve hani peş sıra gelen de bir ayrılık varsa küçük bir depresyon yaşıyor aslında. Bu da enteresan. Yani insan aslında çok mantıklı bir varlık, medeni falan gözükürken bir anda açıklayamadığı sebeplerden dolayı birine aşık oluyor ve onu kabul etmezse benim bu hayatta ne işim var gibi sorular soruyor. Belki de en insansı tarafımız aşk olsun ya. Yani çünkü insanı böyle çok vahşi şeylere falan benzetiyorlar. Hani insan bunu da yapar, şunu da yapar diye. Ben inanmak istemiyorum ya. İnsan bu kadar kötü bir şey olmamalı. Ya umarım değildir. Yani öyleleriyle de karşılaşmayayım. Ama bu kadar, yani herhalde bu geçen bahsetmiştim ya, Ece Temel Kur'an'ın podcast'te konuk olduğu birinin podcast'ine konuk oldu Ece Temel Kur'an. Onu dinlediğimde o da bundan bahsediyordu. Oradan aklımda kalmış herhalde. İnsan bu kadar kötü bir şey değil diyor. Sadece son zamanlarda kötü örneklere çok maruz kaldık diyor. Ve içimden bir oh dedim ya, yani bir bunu sessiz söyledi. Ben de böyle düşünüyorum çünkü. Daha iyi örneklere, daha cesur örneklere ihtiyacımız var. Ve bunun da ancak birbirimize o çekirdek kısmını göstererek mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü o kabuklar şey yani. O kabuklar o savaşa devam ediyor. Herkesin kabuğu farklı bir yandan. Öbür türlü birbirimizle çakışıyoruz. Birbirimizin kabuğunu beğenmiyoruz. Ya da aşağılıyoruz. Bizimki daha güzel demek için. Daha iyi hissetmek için. Ah, sevgili dinleyenlerim, böyle bir program oldu ya. Sesim çok sakin. Ben de öyleyim bugün. Enteresan bir gün geçirdim. Ama bu kabuk ve çekirdek olayını ileride yani biraz daha konuşmak isterim. Çünkü gözümün önünde somut bir şey olunca ben daha rahat konuşabiliyorum o konuyla ilgili. Benzetmeler yaparak ya da başka şeylerle ilişkilendirerek. Belki siz de düşünün. Yani sizin kabuklarınız ne? Hiçbirinin çekirdeğini gördünüz mü o en alttaki yani? Hani ben kabuk deyince elim hep kalbime gidiyor böyle. İki ciğerimin arasına gidiyor. Hani orada olan biten şey, düşünce bile demiyorum bakın. Yani birinin en derin düşünceleri falan demiyorum. Düşünceler şey çünkü yani hava durumu. Bulut gibi. Geçip gidiyor yani. Önemli olan o değil. Ve etkileniyoruz mesela işte 2 gün korku filmi izleyin. Düşünceleriniz değişir. 2 gün güzel film izleyin. Yani mutlu. Ruh haliniz değişir. Yani bunlar değişken şeyler. Ama baki olan şey işte yani o çekirdek dediğimiz o duygular yani o küçüklükten beri taşıdığımız şeyler. Herkese de göstermeyin tabii ki şimdi böyle anlatırken. O anlamda söylemedim. Çünkü işte birine de hani gösterirsek daha sonra reddedilmeyle gelen bir şeyler olabilir. O da biraz yıkıcı bir durum. Ki o da gelecektir başınıza. Ama dünyanın sonu değil. En azından benim gibi bir şeylere cesaret ettim deyip o motive edebilir sizi. Olgunlaşmak da sanırım öyle bir şey. Ve bunlar oldukça zaten ego nedir? Egom abuk subuk yerlerde pörtlüyor mu falan? Onların cevaplarını da alabileceğinizi düşünüyorum. Müziğimizi geri alalım mı? Bu ne biliyor musunuz? Adi bir funk, eklektik müzikler Arap dünyasından diye geçiyor ve ben bayıldım bu şarkılara.